Birinci bölüm. Yarım asır boyunca Pont Levecque'nin ev hanımları Madame Aubain'in hizmetçisi Felicity'yi her zaman kıskandı. Yılda 100 frank yemek yapıyor, evi temizliyor, çamaşır, bulaşık yıkıyor, ütü yapıyor, atlarıyla ilgileniyor, tavukları besliyor ve tereyağı yapıyordu. Daha kötüsü ise hanıma her zaman sadık olmasıydı. Dediklerine göre hanımı öyle kolay geçinilecek bir kadın da değilmiş. Madame Aubain yakışıklı ama meteliksiz bir genç adamla evlenmiş. Adam 1809'da ölmüş ve arkasında iki küçük çocuk ve bir sürü borç bırakmıştı. Ölümünden sonra Madame Aubain yılda ona 5000 frank kira getirisi olan Tokoes ve Gefoses'teki iki çiftlik dışında tüm malını mülkünü sattı. Ve sen Melanie'deki evinden çıkıp daha az masraflı, ona ailesinden kalmış ve pazarın hemen arkasında yer alan başka bir eve taşındı. Çatısı ardoaz kaplı bu ev, bir ara sokakla nehre inen dar bir caddenin arasında kalıyordu. İçeride katlar farklı seviyelerdeydi. Bu yüzden insan şaşırabiliyordu. Mutfağı, Madame Aubain'in bütün gün bir pencereye yakın hasır bir koltuğun üzerinde oturduğu, oturma odasından ayıran dar bir koridor vardı. Beyaz boyalı duvar kaplamasına 8 tane mouse sandalye dayanmıştı. Bir barometre eski bir piyanonun üzerindeki duvara asılmıştı ve piyanonun üzerinde piramit şeklinde yığılmış türlü türlü paketler ve kutular vardı. İki rahat kumaş kaplı sandalye 15. Louis tarzında sarı mermerden bir şöminenin iki yanına konmuştu. Ortada duran saat Vesta tapınağı gibi tasarlanmıştı ve oda bahçeden daha aşağı seviyede olduğu için rutubet kokuyordu. Birinci katta madamın odası vardı. Soluk, çiçekli bir duvar kağıdı ile kaplı, çok büyük bir odaydı ve odada o zamanlar moda olan çok şık bir kıyafet içinde Monseigneur'un resmi duruyordu. Bu oda doğrudan içinde iki çocuğunun yataklarının olduğu daha küçük bir odaya açılıyordu. Üzerlerindeki döşekler kaldırılmıştı. Daha sonra her zaman kilitli duran ve mobilyalarının üzeri tozlanmasın diye çarşaf serilmiş salon geliyordu. Son olarak bir çalışma odasına giden bir koridor vardı. Çalışma odasının üç duvarını saran raflar, kitaplar ve evraklarla doluydu ve koyu ahşaptan büyük bir yazı masasının etrafını çeviriyordu. Bu kitaplığın iki tarafındaki kaplamalar daha iyi günleri ve bir zamanların pahalı zevklerini yansıtan Audran çizimleri ve manzara resimleri ve gravürlerinin altında kalıyordu. İkinci katta tarlalara bakan çatı penceresinin içeriği aydınlattığı Felicity'nin odası vardı. Felicity, sabah ayinini yetiştirmek için her zaman erken kalkar ve sonra akşama kadar çalışırdı. Yemek biter bitmez bulaşıkları yıkayıp kaldırır, kapıyı sürgüler, ocağın ateşini küller, elinde tepsiyle ocağın önünde uyuyakalırdı. İş pazarlık etmeye gelince kimse onunla boy ölçüşemezdi ve temizlik konusunda ise tencerelerinde tek bir lekenin bile olmaması Pont Levecque'deki diğer hizmetçilerin umutsuzluğa düşürürdü. Hiçbir şeyi ziyan etmez, yavaş yavaş yer, parmaklarıyla masanın üzerinde kalan her bir ekmek kırıntısını toplardı. Özellikle onun için 5,5 kiloluk bir ekmek pişiriliyordu ve bu ekmek ona 20 gün gidiyordu. Her zaman arkasından toplu iğne ile tutturulmuş bir yemeni giyer, başına saçlarını tamamen kapatan bir bone takar, ayağına gri çoraplar, üzerine kırmızı bir etek ve hastane hemşirelerinin giydiği gibi göğüslük kısmı olan bir önlük giyerdi. Yüzü ince, sesi tizdi. 25 yaşındaydı ama insanlar onu 40 yaşında zannederdi. 50 yaşına geldiğinde onun yaşını söylemek imkansız hale gelmişti. Pek konuşmazdı ve dimdik duruşu ve ölçülü hareketleriyle kurulmuş bir saat gibi çalışan tahtadan yapılma bir kadını andırırdı. İkinci bölüm. Diğer kızlar gibi o da aşık olmuştu. bir duvarcı olan babası iskeleden düşüp ölmüştü. Hemen arkasından annesi ölmüş ve kız kardeşleri dört bir yana dağılmıştı. Bir çiftçi onu evine almıştı ve daha küçük bir kız olmasına karşın çiftçi davarlara bakması için onu tarlaya gönderirdi. Doğru dürüst kıyafeti yoktu. Soğukta üşür ve gölcüklerden su içmek için yüzü koyun yatardı. Sebepsiz yere sürekli dayak yerdi ve en sonunda tamamen masum olmasına karşın 30 kuruşluk bir hırsızlık yüzünden evden atıldı. Bir başka çiftlikte iş buldu. Burada tavuklarla ilgileniyordu. Ve çiftçiyle karısı onu çok sevdiği için arkadaşları onu kıskanıyordu. Bir Ağustos akşamı, o zaman 18 yaşındaydı. Onu Colleville'deki bir köy panayırına götürdüler. Çalgıcıların sesleri, ağaçlara asılı lambalar, rengarenk kıyafetlerin cümbüşü, altın haçlar ve danteller, müzikle birlikte dans eden insanlar onun aklını başından aldı. Şaşkına döndü. Utangaç bir şekilde tek başına dururken görünüşünden hali vakti yerinde olduğu anlaşılan ve kolunu bir arabanın şaftına dayamış piposunu içen bir delikanlı yanına gelip onu dansa davet etti. Genç adam ona bir bardak elma şarabı, bir fincan kahve, bir çörek ve ipek bir fular aldı ve amacının ne olduğunu, kızın anladığını düşünerek ona eve kadar eşlik etmeyi teklif etti. Bir yulaf tarlasının kenarında yürürken genç adam onu yere yatırdı. Felicity çok korktu ve bağırmaya başladı. Bunun üzerine adam kaçıp gitti. Bir süre sonra bir akşam Beaumont'a giden yolda yürüyor ve yavaş yavaş ilerleyen saman yüklü bir arabayı geçmeye çalışıyordu. Tekerlerin etrafını dolaşırken Theodore'u tanıdı hemen. Delikanlı utançtan kıpkırmızı olmuştu. Ondan af diledi ve çok fazla içtiği için öyle yaptığını söyledi. Felicity ona diyeceğini bilemedi ve koşarak uzaklaşmak istedi. Theodore hemen hasattan, bölgede yaşayan önemli insanlardan bahsetmeye başladı ve babasının Colleville'den ayrıldığını ve Les Escos'ta bir çiftlik satın aldığını, bunun da artık komşu oldukları anlamına geldiğini söyledi. "Ah, öyle miyiz?" dedi kız. Theodore, ailesinin evlenmesini istediğini ama onun acele etmediğini ve doğru kadın karşısına çıkana kadar beklemeyi tercih ettiğini de ekledi. Kız başını eğdi. Delikanlı ona evlenmeyi düşünüp düşünmediğini sordu. Felicity gülümsedi ve ona kendisiyle alay etmesinin doğru olmadığını söyledi. "Fakat ben seninle alay etmiyorum, yemin ederim," dedi delikanlı ve sol kolunu kızın beline doladı. Daha yavaş yürüyorlardı. Tatlı bir meltem esiyor, yıldızlar parlıyor, saman yüklü koca araba önlerinde bir sağa bir sola sallanıyor ve yürürken dört at yerden toz kaldırıyordu. Daha sonra atlar hiçbir emir almadan doğruca sağa döndüler. Theodore onu öptü ve Felicity karanlığın içinde kaybolup gitti. Sonraki hafta Theodore birkaç kez onunla buluşmak için onu en sonunda kandırmayı başardı. Bir çiftliğin köşesinde, bir duvarın altında ya da ıssız bir ağacın gölgesinde buluştular. Felicity kendi akranları gibi saf bir kız değildi. Çiftlikte hayvanlara bakmak ona bir sürü şey öğretmişti. Ancak doğal bir güdü ve onur duygusu onu Theodore'un istekleri karşısında kendini bırakmaya engel oluyordu. Theodore onun retlerinde öyle bıkmıştı ki arzularını tatmin etmek adına ya da belki de aptallıktan Felicity'ye evlenme teklif etti. Kız ona inanıp inanmamakta kararsızdı ama delikanlı ciddi olduğunda ısrar ediyordu. Daha sonra oldukça can sıkıcı bir haber verdi. Bir yıl önce ailesi askerlik vazifesini yerine getirmesi için bir başkasına para ödemişti. Ama yine de onu her an çağırabilirlerdi. Askere gitme düşüncesi bile onu dehşete düşürüyordu. Felicity onun bu korkaklığını ona duyduğu sevginin bir işareti olarak gördü. Ve bu delikanlıyı daha fazla sevmesine neden oldu. Theodore ile buluşmak için geceleri gizlice evden çıkıyor ve delikanlının korkuları ve yalvarmaları onu endişelendiriyordu. Theodore en sonunda askerlik şubesine gidip durumun ne olduğunu öğrenmeye karar verdiğini söyledi. Sonraki pazar gece 11 ile 12 arası gelip her şeyi anlatacağına söz verdi. Kararlaştırdıkları saatte Felicity sevgilisiyle buluşmaya geldi. Fakat Theodore yerine orada onu delikanlının arkadaşlarından biri bekliyordu. Ona Theodore'u bir daha görmeyeceğini söyledi. Hatta askere gitmemek için Theodore'un Madame Leos Sais adında Tokquesli, zengin, yaşlı bir kadınla evlendiğini de ekledi. Felicity yıkıldı, kendini yere atıp ağlamaya ve feryat etmeye başladı. Tanrı'ya ona yardım etmesi için yalvardı ve gün doğana kadar tarlada tek başına ağlayıp sızlayarak yattı. Daha sonra çiftliğe gitti ve oradan ayrılmaya karar verdiğini bildirdi. Ay sonunda maaşını aldıktan sonra birkaç parça eşyasını borça yaptı ve Pont Levecoe'ye doğru yola çıktı. Hanın önünde bir dul kadın kıyafeti giyen bir kadınla konuştu ve kadının bir aşçı aradığını öğrendi. Genç kız yemek hakkında pek bir şey bilmiyordu ama öyle istekli ve çaresiz görünüyordu ki Madame Aubin en sonunda pekala seni işe alıyorum dedi. 15 dakika sonra Felicity kadının evine yerleşmişti. İlk başta evin durumundan ve evin her yerine anıları sinmiş olan Monseigneur yüzünden sürekli tedirgindi. 7 yaşındaki Paul ve daha 4 yaşına yeni girmiş olan Virginie onun tesellisi oldu. Onları at gibi sırtında taşıyor ve Madame Aubin onları öpmemesini söylediğinde çok şaşırmış ve üzülmüştü. Yine de mutluydu. Yeni yeri güzeldi ve eski üzüntüleri çabucak yok olup gitmişti. Her perşembe Madame Aubin'in bir grup arkadaşı iskambil oynamak için gelirdi. Felicity kartları masaya koyar ve ayak ısıtıcılarını hazır ederdi. Konuklar tam saat 8'de gelir ve saat 11'i vurduğunda giderdi. Pazartesi sabahları yolun sonunda bir dükkanı olan bir ikinci elçi kaldırıma türlü türlü eşyaları ve hırdavatları sererdi. Şehir, sesler, atların kişnemeleri, koyun melemeleri, domuzların homurtusu ve sokaktan geçen arabaların gıcırtıları ile dolardı. Öğleye doğru pazar en yoğun olduğu zaman yaşlı bir köylü Madame Aubin'in evine gelirdi. Uzun boylu, kanca burunlu ve şapkasını geriye atmış bir adamdı. Adı Robelin'di. Gefo sesli bir çiftçiydi. Hemen arkasında kısa boylu, şişman, kırmızı suratlı, üzerinde gri bir ceketi ve mahmuzlarına kadar inen deri tozlukları ile Tochquest'ten Liabard adında bir çiftçi gelirdi. Ya tavuk ya da peynir getirir ve hanımefendinin bunları almasını umut ederlerdi. Fakat Felicity onların hakkından gelmesini bilirdi ve bu yüzden ona saygı gösterirlerdi. Madame Aubin'e ayrıca Gremenville Markiz de gelirdi. Kendisi parasını har vurup harman savurmuş ve şimdi de Falaiset'e elinde kalan son mülkte yaşayan dayısının oğluydu. Her zaman öğle yemeğine iğrenç küçük bir fino köpeğiyle gelirdi ve köpek çamurlu pati izlerini mobilyaların üzerinde bırakırdı. Bir beyefendi gibi davranma çabalarına karşın merhum babasından her bahsettiğinde şapkasını çıkarır, sonra gerçek haline geri döner, kadeh kadeh içki içer ve açık saçık fıkralar anlatırdı. Felicity nazik bir şekilde ona kapıya kadar eşlik ederdi. Monseigneur de Gramanville, sanırım bugün yeterince içtiniz. Yine bizi görmeye gelin, der ve arkasından kapıyı kapatırdı. Fakat emekli bir avukat olan Monseigneur, Boris'in gelmesinden her zaman mutlu olurdu. Beyaz boyun bağı ve kel kafası, gömleğinin önündeki farmala ve kahverengi frankının cömert kesimi, enfiye çekerken koluna eğme biçimi, kısacası onunla ilgili her şey Felicity'nin hoşuna gidiyor ve kendisini büyük bir adamın huzurundaymış gibi hissediyordu. Avukat, madamın mülkleriyle ilgileniyor ve Monseigneur'un odasına hanımıyla birlikte saatlerce kapanıyordu. Ünü konusunda çok hassastı. Hukuk alanında saygı görür ve biraz Latince bildiğini iddia ederdi. Derslerinden keyif almalarına yardımcı olduğunu düşünerek onlara resimli coğrafya kitabı almıştı. Dünyanın farklı yerlerinin resimleri vardı. Tüylü başlıklar, takmış yamyamlar, bir kızı kaçıran bir maymun, çölde bir grup bedevi, zıpkın yemiş bir balina vesaire. Paul bu resimleri dikkatlice Felicity'ye anlatmıştı. Aslında ilk defa birisi ona bir kitabın nasıl okunacağını göstermişti. Çocuklar Guyot'tan ders alıyordu. Guyot, belediyede çalışan, güzel el yazısı olan ve ayakkabısının tabanında kalemini açan oldukça acınası bir tipti. Hava güzel olduğunda tüm aile erken kalkar ve günü Gepposes'teki çiftlikte geçirirdi. Çiftlik bir bayırdaydı ve tam ortasında çiftlik evi vardı. Uzaktan ince gri bir çizgi görünen denizi görmek mümkündü. Felicity sepetinden birkaç dilim soğuk et çıkarır ve mandıraya bitişik odada yerlerdi. Bu oda artık harabeye dönmüş olan evden kalan tek şeydi. Duvar kağıdı şerit şerit olmuştu ve rüzgarda uçuşuyorlardı. Madame Aubin başı aşağıda anılara dalmış halde otururken çocuklar konuşmaya cesaret edemedi. "Gidip oynayın hadi," derdi ve çocuklar giderdi. Paul ahırın üzerine tırmanır, kuşları yakalar, göldeki ördeklerle oynar ya da davul gibi ses çıkarmaları için sopalarla büyük fıçılara vururdu. Virginie gidip tavşanları besler ya da çiçek toplamak için tarlalara koşar ve koşarken de dantelli iç etekliği görünürdü. Bir sonbahar akşamı köyden geri dönüyorlardı. İlk dördündeki ay gökyüzünün bir kısmını aydınlatıyor ve bir sis dalgası bir şal gibi Tokues nehrinin dalgalarının üzerinde sürükleniyordu. Tarlanın ortasında yatan bir grup inek tembel tembel onların geçip gitmesini izliyordu. Üçüncü tarlaya geldiklerinde birkaç tanesi ayağa kalktı ve onların önünde durdu. "Korkacak bir şey yok," dedi Felicity ve yaklaşırken bir ezgi mırıldanarak en yakınındaki hayvanın yanına gidip sırtına vurdu. Arkasını dönüp gitti. Diğerleri de peşinden. Fakat bir sonraki tarlaya henüz girmişlerdi ki korkunç bir böğürtü duydular. Bu, sisin içine saklanmış bir boğaydı. İki kadına doğru gelmeye başladı. Madame Aubin kaçmak istedi. "Hayır, hayır, çok hızlı hareket etmemeliyiz," dedi Felicity. Yine de hızlı hızlı yürüdüler ve boğanın hemen arkalarından giderek yaklaştığını ve çimenlerin üzerine güm güm diye toynaklarını vurarak geldiğini duyuyorlardı. Onlara doğru dört nala geldiğini biliyorlardı. Felicity arkasını döndü, yerden bir avuç dolusu toprak aldı ve toprağı boğanın suratına attı. Boğa burnunu eğdi, boynuzlarını salladı, titremeye başladı ve öfkeyle böğürdü. Madame Aubin iki çocukla çoktan tarlanın diğer ucuna varmıştı ve çılgın bir halde çitin üzerinden atlamaya çalışıyordu. Felicity boğanın önünde yavaş yavaş geri giderken gözlerini toprak atmaya devam ediyor ve bir yandan da "çabuk olun, çabuk olun" diye bağırıyordu. Madame Aubin önce Virginie'yi sonra Paul'u çitin üzerinden hendeğin içine indirdi. Sonra da kendisi çitten atladı. Hendekten tırmanmaya çalışırken defalarca kez kayıp düştü ve en sonunda pes etmeyerek çıkmayı başardı. Boğa Felicity'yi bir kapıya doğru sürüklemişti ve şimdi yüzüne salyalarını püskürtüyordu. Her an boynuzlarını ona çevirebilirdi. Felicity birkaç saniye içinde kapının iki demirinin arasından geçmeyi başardı. Boğa şaşırdı ve olduğu yerde durdu. Pont Levecoe'de insanlar bu konu hakkında yıllarca konuştu. Fakat Felicity bu konuda asla böbürlenmedi ve hatta yaptığı şeyin kahramanca bir şey olduğunu bile anlamışa benzemiyordu. Virginie çok etkilenmişti. Boğa ile yaşadığı bu korkunç deneyim sinirlerini harap etmişti. Ve Doktor Monseigneur Paupart Trouvaille de deniz banyosu önermişti. O günlerde çok az kişi denize gidiyordu. Madame Aubin sorup soruşturdu. Bauroise'den tavsiye aldı ve uzun bir yolculuğa çıkıyormuş gibi hazırlık yaptı. Yola çıkmadan önceki gün eşyalar arabayla Laibard'ın çiftliğine gönderildi. Ertesi gün adam iki atla beraber geldi. Bir tanesinde kadife arkalı olan bir kadın eğri vardı. Diğer atın sırtına ise geçici bir oturma yeri olarak bir harmani atılmıştı. Madame Aubin Laibard'ın arkasına oturdu. Felicity diğer atın üzerindeki Virginie ile ilgilendi ve Paul ayrı olarak Monseigneur Lecaptois'in eşiğine binmişti. Eşeği ona iyi bacaklarını söyleyerek ödünç almışlardı. Yol öyle kötüydü ki 5 millik yol 2 saat sürdü. Atlar çamura batıyor ve kendilerini kurtarmak için öne doğru eğiliyorlardı. Bazen teker izlerini bulamıyor ve atlamak zorunda kalıyorlardı. Yolda bazı yerlerde Laibard'ın Kısra aniden duruveriyor, Laibart onu yeniden hareket etmesini sabırla bekliyordu. Yola devam ederken yol üzerinde oturan bazı insanları anlatıyor ve onlarla ilgili kendine has düşüncelerini eklemeden duramıyordu. Taçkoyes'in merkezinde mesela pencerelerin etrafında Latin çiçeği büyüyen bir ev var dedi omuz silkerek. Burada Madame Leois Sais yaşar ve kendinden çok genç bir adamla evlidir. Felicity geri kalanını duymadı çünkü atlar hızlanmış ve eşek de en önde koşmaya başlamıştı. Bir yan yola döndüler, bir kapı açıldı. İki genç çiftçi yamağı göründü ve herkes çiftlik evinin ön kapısının yanındaki gübre yığınının orada atlarından indi. Yaşlı Madame Leibart büyük bir sevinçle Madame Aubin'i karşıladı. Yemekte işkembenin yanında sığır bifteği, siyah puding, tavuk yahnisi, elma şarabı, meyveli turta, erik likörü ikram etti ve tüm bunlara madamı ne kadar sağlıklı, matmazeli ne kadar büyümüş ve Monseigneur Pauli de boylu poslu bir delikanlı olarak gördüğüne dair iltifatlar eşlik ederken, yakından tanıdıkları, nesillerdir kendisine hizmet ettikleri, öte dünyaya göçmüş büyük babalarını da unutmadı. Çiftlik evi de Larbartların kendisi gibi eski bir dünyaya aitti. Tavandaki kirişler kurtlar yemiş, duvarlar isten kararmış ve pencere pervazları tozdan griye dönmüştü. Üzerinde her türlü eşyanın olduğu meşe bir konsol vardı. Sürahiler, tabaklar, kaseler, kurt kapanları, koyun kırpma makası ve özellikle çocukların çok hoşuna giden kocaman bir şırınga. Dışarıda altında mantar bitmemiş ya da dallarında öksü otların olmadığı tek bir ağaç yoktu. Pek çoğu yere devrilmişti. Ama gövdenin düşüp parçalandığı yerden yeniden büyümüşlerdi ve hepsinin dalları elmadan dolayı yere eğilmişti. Saman ve çamurdan yapılmış, dam eşit olmayan kalınlıkta kahverengi kadifeye benziyordu ve şiddetli rüzgarlar yüzünden iyice yıpranmıştı. Fakat ahırın çatısı çökmüştü. Madame Aubin tamir edilmesini sağlayacağını söyledi ve atların yeniden hazırlanmasını rica etti. Trova ile varmaları yarım saat sürdü. Küçük kervan aşağıdaki kayıkların üzerine doğru çıkıntı yapan yokuşa gelince atlarından inmek zorunda kaldı. 3 dakika sonra iskelenin ucuna vardılar ve Madame David'in işlettiği bir han olan Altın Kuzu'nun avlusuna girdiler. Virginie hava değişimi ve deniz banyosu sayesinde çabucak iyileşmeye başladı. Deniz kıyafeti yoktu, bu yüzden denize girerken bir kombinezon giyiyordu. Daha sonra hizmetçi kız deniz banyosu yapmak için gelenlerin de kullandığı gümrük memurunun kulübesinde onun giymesine yardım etti. Öğleden sonra eşi alıp Roches Noires'in ilerisine Henne Coaville'ye doğru yürüyüş yapıyorlardı. İlk başta yol bir parktaki çimenler gibi yavaşça aşağı meyillenen otlakların arasında kıvrıla kıvrıla gidiyor. Sonra da yemyeşil meraların ve sürülmüş tarlaların uzandığı bir düzlüğe ulaşıyordu. Yolun iki kenarında deve dikenleri kümelerinin içinde büyümüş çoban püskülü vardı ve orada burada büyük, kurumuş bir ağacın dalları mavi göğe doğru zikzaklı desenler çiziyordu. Dinlenmek sol taraflarındaki Deauville'ye ve sağ taraflarındaki Le Havre'ye ve önlerindeki açık denize bakmak için genelde durdukları özel bir yer vardı. Deniz güneşin altında parıldıyordu. Yüzeyi bir ayna gibi öyle pürüzsüz ve dingindi ki rahatlıkla dalgaların mırıltısını duyabiliyorlardı. Yakınlarda bir yerde serçeler ötüşüyor, gök kubbe üzerlerinde sonsuza dek uzanıyordu. Madame Aubin iğne oyasına başlıyor, Virginie yanına oturmuş, hasır otlarını örüyor, Felicity yabani lavanta topluyor ve canı sıkılan Paul yola devam etmek için sızlanıyordu. Başka zamanlar Tocheques'e vapurla gidiyor ve orada deniz kabuğu arıyorlardı. Deniz çekildiğinde kıyıda deniz kestaneleri, deniz kulağı ve deniz anaları kalıyordu. Çocuklar rüzgarın köpürttüğü dalgaların peşinden koşuyordu. Dalgalar miskin miskin sahilin bir ucundan diğerine kadar karaya vuruyordu. Sahil göz alabildiğine uzanıyordu ama bir yarış alanına benzeyen geniş bir otlak olan Marais'ten ayrılan kum tepeleri tarafından karaya bağlanıyordu. Dağın eteklerinde uzanan Trouville'ye doğru gerisin geri yürürken attıkları her adımda şehir türlü türlü alacalı bulacalı evleriyle biraz daha büyüyor, sanki rengarenk bir bahçe gibi görünüyordu. Hava çok sıcak olduğunda dışarı çıkmıyorlardı. Dışarıdaki göz kamaştırıcı parlaklık panjurların arasındaki çatlaklardan içeriye çizgiler halinde düşüyordu. Köyde çıt çıkmıyordu. Dışarıda bir Allah'ın kulu yoktu. Hakim olan sessizlik her şeyi sanki daha huzurlu hale getiriyordu. Uzaktan bir kayığın iskelesine vurulan çekiç sesleri geliyor ve katran kokusu umursamaz bir meltem ile evlerin içine taşınıyordu. Günün en heyecanlı olayı balıkçı teknelerinin geldiği zamandı. Şamdıranları geçtikten sonra hemen yan yana diziliyorlardı. Ana yelkenlerini direğin yarısına indirirken Furuva yelkeni koca bir balon gibi şişiyordu. Limanın ortasına dalgaları sıçratarak süzülürcesine geliyor ve birden demir atıveriyorlardı. Tekne daha sonra iskeleye çekiliyordu. Balıkçılar hala canlı ve kıpır kıpır balıkları limana indiriyorlardı. Bir sıra araba onları bekliyor. Başları bonili kadınlar sepetlerini almak ve kocalarını öpmek için koşuşturuyorlardı. Bir gün Felicity bu kadınlardan biriyle konuştu. Birkaç dakika sonra Han'daki odasına heyecan içinde geri döndü. Kayıp kız kardeşlerinden birini bulmuştu ve eskiden soyadı Barrett'te, şimdi Lerox olan Nastasi kucağında bebeği sağ elinde başka bir çocuk tutarak ve sol tarafında elleri belinde ve beresi bir kulağının üzerine yatırılmış küçük bir denizci çocuğu ile odaya girdi. 15 dakika sonra Madame Aubin ondan gitmesini rica etti. Fakat bundan sonra onlardan kurtulmak mümkün olmadı. Ya dışarıda bekliyor ya da yürüyüşe çıktıklarında peşlerinden geliyorlardı. Koca hiçbir zaman ortalarda olmuyordu. Felicity onlara çok bağlanmıştı. Onlara battaniye, gömlek ve bir de ocak almıştı. Felicity'den faydalandıkları ortadaydı. Madame Aubin, Felicity onlara daha sert davranmadığı için rahatsız oluyordu. Ayrıca yeğeninin Paul'le konuşma biçiminden hoşlanmadığını da ifade etti. Virginie, öksürüğe yakalandığı ve havada kötüleşmeye başladığı için Pont Levecque'ye geri döndü. Monseigneur Bauerys, Paul için iyi bir okul seçmek gerektiğini tavsiye etti. Caen'deki bir okul en iyi okullardan biri olarak görülüyordu. Böylece Paul, Caen'deki okula gönderildi. Paul giderken cesur bir şekilde vedalaştı. Arkadaş bulabileceği başka bir yere gittiği için çok memnun olduğunu söyledi. Madame Aubin, oğlunun gitmesine razı oldu çünkü onun iyi bir eğitim alması gerektiğine inanıyordu. Virginie tek başına olmaya çabucak alıştı ama Felicity'ye ev bomboş gibi geldi. Ancak kısa süre sonra aklını meşgul edecek başka bir şey buldu. Noel'den sonra Virginie'yi ilmihal öğrenmesi için her gün kiliseye götürmeye başladı.
Üçüncü bölüm. Kapıdan içeri girerken diz çöktükten sonra Felicity, kilisenin kubbesinin altındaki koridorda yürüdü. Madame Aubin'in sırasının kapısını açtı. Oturdu ve etrafına bakındı. Çocuklar kora sırasında oturuyordu. Oğlanlar sağda, kızlar solda. Rahip, kürsünün yanında önlerinde duruyordu. Apsisteki vitraylardan biri, Meryem Ana'ya doğru bakan kutsal ruhu gösteriyordu. Bir başka vitrayda Meryem Ana, bebek İsa'nın önünde diz çökmüştü ve direğin arka tarafında bir ahşap oymanın üzerinde Aziz Michael'ın bir ejderhayı öldürmesi resmedilmişti. Rahip, kutsal kitaptan alıntılar yapmaya başladığında Felicity'nin aklı cennet, tufan, Babil Kulesi, alevlerin yok ettiği şehirler, ölen insanlar ve devrilen putların imgeleriyle doldu. Bu olayların baş döndürücülüğü onun Yaradan'a olan saygısını daha da arttırdı ve onun gazabından daha fazla korktu. İsa'nın çilesinin hikayesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Çocukları çok seven, açları doyuran, körleri iyileştiren ve bir ahırda samanların üzerinde doğan bu seçilmiş adamı neden haça germişlerdi? Tohum ekme ve hasat zamanı, üzüm hasadı, kutsal kitapta bahsedilen tüm bu tanıdık şeyler onun hayatında yer bulmuştu. Şimdi ise Tanrı'nın dokunuşu ile kutsanmışlardı. Felicity kuzuları, kuzuların Tanrısını sevdiği için seviyordu. ve kumrular ona kutsal ruhu anımsatıyordu. Kutsal ruhun neye benzediğini anlamakta zorluk çekiyordu. Çünkü bir kuş değildi. Bazen bir ateş, bazen de bir nefes oluyordu. Belki geceleri bataklığın kenarında gördüğü titreşen ışık kutsal ruhtu. Ya da gökyüzündeki bulutları uzaklara sürükleyen nefes yahut da kilise çanlarının bu kadar güzel çalmasını sağlayan sesti. Bu mucizeleri hayranlıkla düşünürken bir yandan taş duvarların serinliğinin ve kilisenin huzurunun tadını çıkarıyordu. Kilise öğretisinin tek bir kelimesini bile anlamıyor ve anlamak için çabalamıyordu. Rahip çocuklara onu açıklar ve çocuklar da öğrendiklerini tekrar ederken Felicity uyuyakalmış ve çocuklar kiliseden çıkarken ayakkabılarının taş zemin üzerinde çıkardığı takırtılarla birden uyanmıştı. Felicity böylece ilmihali çocukların tekrarlarından öğrenmiş oldu. Çünkü küçükken ona dini eğitim vermemişlerdi. Daha sonra Virginie nasıl ibadet ediyorsa öyle etmeye başladı. O oruç tuttuğunda o da tutuyor, o günah çıkarmaya gittiğinde o da günah çıkarıyordu. Katolik yurtusu için Felicity ve Virginie birlikte bir sunak hazırladı. Günler önce Felicity, Virginie'nin komünyonu için hazırlıklara başlamıştı. Onun ayakkabılarını, tesbihini, dua kitabını ve eldivenlerini ayarladı. Madame Aubine onu giydirmesi için yardım ederken elleri titriyordu. Bütün tören boyunca diken üstündeydi. Kora sıralarından birini Monseigneur Baurais kapatıyor ama hemen karşısında başlarında beyaz taçları, yüzlerine indirilmiş duvakları ile karla kaplı bir tarlayı andıran küçük kızları görebiliyordu. Uzaktan bile olsa sevgili küçük Virginie, onun boynunun narinliğinden ve saygılı ve düşünceli duruşundan tanımıştı. Çanın sesi duyuldu. Herkes başını eğdi ve sessizce diz çöktü. Sonra orgun güçlü sesiyle birlikte koro ve cemaat Agnus Dei ilahisini söylemeye başladı. Oğlanlar öne doğru ilerleyince kızlar ayağa kalktı, elleri dua kitaplarının üzerinde yavaşça mumların yandığı sunağa doğru ilerledi. Sunağın basamağına diz çöktü. Tek tek kutsanmış ekmeği yedi ve sonra aynı şekilde koro sırasındaki yerlerini aldılar. Sıra Virginie'ye geldiğinde Felicity onu görebilmek için boynunu iyice ileri uzattı ve gerçek sevgiden kaynaklanan o eşsiz hayal gücüyle kendisinin Virginie olduğunu, onun gibi baktığını, onun gibi giyindiğini ve göğsünün içinde yüreğinin hızlı hızlı attığını düşledi. Virginie ağzını açtığında Felicity gözlerini kapattı, az kalsın bayılacaktı. Ertesi sabah erkenden kiliseye gitti ve rahipten kendisi için komünyon yapılmasını istedi. Kutsal ekmeği büyük bir hürmetle ağzına aldı ama dün hissettiği coşkuyu hissetmedi. Madame Aubin, kızı için mümkün olan en iyi eğitimi istiyordu ve Guyot, kızına İngilizce ya da müzik öğretemediği için Virginie'yi Honfleur'daki Ursuline Manastır okuluna göndermeye karar verdi. Virginie'nin buna bir itirazı yoktu ama Felicity çok üzgündü ve madamın çok sert davrandığını düşünüyordu. Ancak buna karar vermenin onun haddine olmadığını ve hanımının en iyisini bildiğini kabul etmek zorunda kaldı. Bir gün eski bir araba kapıya yanaştı. Arabadan Virginie'yi almak için bir rahibe indi. Felicity eşyaları arabanın arkasına yükledi. Sürücüye bazı talimatlar verdi ve bir kutunun içine jambon, bir düzine armut ve bir demet menekşe koydu. Tam gitmek üzerelerken Virginie gözyaşlarına boğuldu. Annesine sımsıkı sarıldı. Annesi onu alnından öptü ve ona ''Hadi, hadi ama cesur olmalıyız.'' dedi. Arabanın kapısı kapandı ve yola çıktı. Araba gidince Madame Aubin çok üzüldü ve arkadaşları Monseigneur ve Madame Lormeau, Madame Le Captois, Roquefil kardeşler, Monseigneur de Hopville ve Beaurais onu teselli etmek için eve geldi. İlk başta kızını kaybetmek onu çok üzmüştü ama kızından haftada 3 gün mektup almaya ve diğer günlerde o da kızına mektup yazmaya başladı. Bahçede yürüyüş yaptı, biraz kitap okudu ve böylece gününü doldurmayı başardı. Her sabah Felicity alışkanlıktan Virginie'nin odasına gidiyor ve duvarlara bakıyordu. onun saçını taramayı, ayakkabılarını bağlamayı ve yatağa yatırmayı özlemişti. Sürekli yanında o tatlı yüzünü görmeyi ve dışarı çıktıklarında elini tutmasını özlemişti. Yapacak bir şey olmadığı için dantel yapmaya başladı. Fakat parmakları çok hantaldı ve sürekli ipi koparıp duruyordu. Aklına yapacak bir şey gelmiyor, bu yüzden uykuları kaçıyordu. Kendi sözleriyle içi boşalmış gibiydi. Biriyle konuşma ihtiyacı yüzünden Madame Aubaine, yeğeni Victor'un onu görmeye gelip gelmeyeceğini sordu. Victor her pazar ayinden sonra geliyordu. Kırmızı yanaklı bir oğlandı. Gömleğinin önü açıktı ve gelirken geçtiği köylerin kokusunu da yanında getirirdi. Karşılıklı oturarak öğle yemeği yiyorlardı. Felicity, masraf yapmamak için mümkün olduğunca az yiyor ve rahatça uyusun diye Victor'a daha çok yemek veriyordu. Akşam ayini için ilk çan çaldığında oğlanı uyandırıyor, onun pantolonunu fırçalıyor, boyun bağını bağlıyor ve gururlu bir anne gibi oğlanın koluna girip kiliseye gidiyorlardı. Oğlanın ailesi dönerken mutlaka yanında bir şey getirmesini tembih ediyordu. Bir torba şeker, bir parça sabun, biraz likör ya da para. Oğlan gelirken onarılması gereken kıyafetlerini getiriyor ve Felicity seve seve kıyafetlerini onarıyor. Onu yeniden görmeye geldiği için çok seviniyordu. Ağustos'ta Victor babasıyla beraber denize açıldı. Okul tatilinin başlangıcıydı ve çocukların eve dönecek olması Felicity'nin en büyük avuntusuydu. Fakat Paul geldiğinde çok sinirliydi ve Virginia bir çocuk gibi davranılamayacak kadar büyümüştü. Bu yüzden aralarında tuhaf bir durum ve bir mesafe oluşmuştu. Victor Morlais, Dunkirk ve Brington'a gitmiş ve dönüşünde her seferinde Felicity'ye hediye getirmişti. İlki deniz kabuğundan yapılma bir kutuydu. İkincisi bir kahve fincanı. Üçüncüsü de büyük bir zencefilli kurabiyeydi. Yakışıklı genç bir adam olmuştu. Bıyıkları terlemeye başlamıştı. Temiz ve açık bir yüz ifadesi vardı ve başının arkasına doğru yatırdığı deri kasketiyle bir gemi kaptanına benziyordu. Felicity'ye içi denizcilik terimleriyle dolu bir sürü hikaye anlatıyordu. Bir pazartesi 14 Temmuz 1819'da Felicity'nin asla unutmayacağı bir tarihti. Victor, okyanusu açılacak bir gemiye yazıldığını ve 2 gün sonra Le Havre'den yelken açacak olan mürettebatta katılmak için Honfleur'dan kalkan bir gece vapuruna bineceğini söyledi. 2 yıl dönmeyebilirdi. Böylesine uzun bir ayrılık düşüncesi Felicity'yi derin bir kedere boğdu. Çarşamba akşamı ona son kez veda etmek için Madame yemeğini yedikten sonra nalınlarını ayağına giydi ve evden Honfleur'a kadar 10 mil koştu. Sola dönmek yerine Calvaire gelince sağa döndü. Tersanede kayboldu ve geri dönmek zorunda kaldı. Gelip geçenlere yolu sordu ve ona acele etmesi gerektiğini söylediler. Liman boyunca yürüdü. Liman teknelerle doluydu ve hepsi palamarlarla bağlanmıştı. Birden yer ayağının altına kayar gibi oldu. Gözlerinin önünde ışıklar yanıp söndü ve gökyüzünde atlar görmeye başladığında aklını kaçırmış olduğunu düşündü. İskelede denizden korkan atlar daha fazla kişnemeye başladı. Bir vinçle havaya kaldırıldılar ve sonra bir gemiye indirildiler. Gemi çoktan şarap fıçıları, peynir sepetleri ve un çuvallarının arasından kendilerine yol bulmaya çalışan yolcularla dolmaya başlamıştı bile. Tavuklar gıdaklıyor, kaptan küfürler savuruyordu. Görünüşe göre etrafında olan bitenleri aldırmayan miçolardan biri Griva Mataforasına yaslanmış duruyordu. Felicity onu tanıdı ve Victor diye birkaç kez seslendi. Delikanlı başını kaldırdı ve Felicity ona doğru koşmaya başladı. Ama tam o sırada borda iskelesi kaldırıldı. Gemi limandan çıktı ve çalışırken birlikte şarkı söyleyen bir grup kadın tarafından uğurlandı. İskarmozları çatırladı ve koca koca dalgalar provasına çarptı. Denizin üzeri ay ışığında gümüş gibi parlıyordu ve üzerinde siyah bir nokta gibi görünen gemi uzaklaşırken rengi giderek soluyordu. En sonunda gözden kaybolup gitti. Eve dönerken Felicity Calvary'den geçti ve Tanrı'ya Victor'u koruması için içinden dua etmek geldi. Gözlerinden yaşlar boşanarak ve gözlerini göğe dikmiş halde uzun bir süre dua etti. kent uykuya dalmıştı. Sadece gümrük memurları ayaktaydı. Su, sel gibi havuz kapağındaki deliklerden hızla akıp gidiyordu. Saat sabahın ikisiydi. Manastır okulu gün doğmadan ziyaretçi kabul etmiyordu ve Felicity geç kalırsa madamın kızacağını biliyordu. Bu yüzden Virginie'den tek küçük bir öpücük almak için olsa bile eve doğru yola devam etti. Pont Levecoe'ye vardığında handaki hizmetçiler yeni uyanıyordu. Dalgalar, zavallı küçük Victor'u aylar boyunca bir oraya bir buraya savuracaktı. Delikanlının daha önceki gemi gezileri Felicity'yi hiç rahatsız etmemişti. İngiltere ve Britanya gibi yerlerden geri gelmişti hep. Fakat Amerika, sömürgeler ve Antiller dünyanın öteki ucundaki bilinmeyen yerlerdi. Victor'un gittiği günden beri Felicity yeğeni düşünmeden edemez oldu. Hava sıcak ve güneşli olduğunda oğlanın susayacağından, hava fırtınalı olduğunda üzerine yıldırım düşeceğinden endişe ediyordu. Bacadan uluyan ve çatıdaki ardoğazları havalandıran rüzgarı dinlerken Victor'un da aynı fırtınaya yakalandığını, kırık bir direğin tepesine sıkıca tutunduğunu ve dalgaların onu geriye savurduğunu hayal ediyordu. Başka zamanlar ise coğrafya kitabından aklında kalan resimler yüzünden onun vahşiler tarafından yendiğini, bir orman maymunları tarafından kaçırıldığını veya ıssız bir sahilde ölmek üzere olduğunu gözünde canlandırıyordu. Fakat bu endişelerinden asla kimseye bahsetmiyordu. Madame Aubey'nin kızıyla ilgili endişeleri vardı. Manastırdaki rahibeler onun çok sevecen ama aşırı hassas olduğunu söylemişlerdi. En ufacık duygu değişimi onu alt üst ediyordu ve bu yüzden piyano çalmayı bırakmak zorunda kalmıştı. Annesi ona düzenli olarak mektup yazmasında ısrar ediyordu. Bir sabah postacı gelmeyince sabırsızlığına yenik düşmüş, bütün gün koltukta pencere arasında volta atmıştı. Bu gerçekten de sıra dışıydı. 4 gündür kızından haber yoktu. Kendi durumunu anlatırsa bunun hanımı için bir teselli olacağını düşünen Felicity, "Madam, ben 6 aydır haber almıyorum." dedi. "Kimden?" "Yeğenimden," dedi usulca. "Yeğeninden mi?" Madam Aubey'in omuz silkerek odada yeniden volta atmaya başladı. Bu arada da sanki yeğenini düşünmüyordum ki. Kimin umrunda? Bir denizci çocuk, bir miço. Onun dert etmeye bile değmez. Fakat benim kızım gibi biri. Gerçekten der gibiydi. Felicity çocukluğundan bu yana kaba davranışlara maruz kalmış olsa da Madame Aubey'nin tavrına çok gücenmişti fakat bunu çok önemsemedi sonra. Madame'ın kızı hakkında üzülmesi doğal bir şeydi zaten. Felicity içinse iki çocuk da eşit derecede önemliydi. Birbirlerine onun sevgisiyle bağlılardı ve onlar da aynı kaderi paylaşacak gibiydi. Felicity, eczacıdan Victor'un gemisinin Havana'ya vardığını öğrendi. Gazetede okumuştu adam. Havana ona proları çağrıştırdığı için oradaki insanların tek yaptığı şeyin pro içmek olduğunu düşündü ve Victor'un bir duman bulutunun içinde zencilerin arasında yürüdüğünü gözünde canlandırdı. Gerekirse Havana'dan buraya karayoluyla dönmek mümkün müydü? Buradan orası ne kadar uzaktı? Cevaplarını öğrenmek için Monsignor Bauroisi görmeye gitti. Avukat atlasını aldı ve ona boylamlar hakkında bilimsel bir konuşma yaptı. Felicity hayretler içinde kalmıştı. Bauroisi kadının önünde oturmuş sanki her şeyi biliyormuş gibi kendini beğenmişçesine gülümsüyordu. En sonunda kalemini aldı ve haritanın üzerindeki oval biçimli bir bölümün dış hattına neredeyse görünmez bir siyah nokta koydu. "İşte burası," dedi Felicity. Haritanın üzerine iyice eğildi. Renkli çizgiler ağrı gözünün önünde uzanıyor ama ona hiçbir anlam ifade etmiyordu. Bauroisi ona kafasının neye karıştığını sordu. O da ona Victor'un hangi evde yaşadığını gösterip gösteremeyeceğini sordu. Bauroisi ellerini havaya kaldırdı, koca bir kahkaha attı ve bu kadar saf biriyle karşılaştığına çok mutlu oldu. Anlayışı son derece kıt olduğu için yeğenin bir resmini görmeyi bekleyen Felicity, avukatın neyi bu kadar komik bulduğunu anlayamadı. Bundan 5 gün sonra pazarın kurulduğu gün, Leibart her zamanki gibi mutfağa geldi ve Felicity'ye kayınbiraderlerinden gelen bir mektubu verdi. İkisi de okuma yazma bilmediği için Felicity mektubu hanımına gösterdi. Bir örgüdeki dikişleri sayan Madame Aubin işini bir kenara bıraktı, mektubu açtı, birden irkildi ve sonra alçak sesle ve çok ciddi bir yüzle sana kötü haber göndermişler. Yeğenin, dedi. Victor ölmüştü. Mektupta yazan şey buydu. Felicity sandalyeye çöktü ve başını duvara yasladı. Gözlerini kapadı ve birden kıpkırmızı kesildi. Orada başı aşağıda, kolları gevşekçe yanlara düşmüş halde, gözlerini önüne dikerek sürekli ''Zavallı çocuk, zavallı çocuk'' deyip durdu. Laibart ona baktı ve derin bir iç çekti. Madame Aubin hafifçe titriyordu. Felicity'ye Toruval'e gidip kız kardeşini görmesini söyledi. Felicity buna gerek olmadığını söyler gibi elini salladı. Sessizlik oldu. Yaşlı Laibart gitmesinin iyi olacağını düşündü. O gidince Felicity, onlar için bunun azıcık bir önemi bile yok dedi. Yeniden başını eğdi ve arada sırada masanın üzerinde duran örgü şişleriyle oynayarak olduğu yerde kaldı. Bir grup kadın avludan geçti. İçinde su damlayan çamaşırların olduğu bir el arabasını itiyorlardı. Felicity onları pencereden görünce birden kendisinin çamaşır yıkaması gerektiğini anımsadı. Önceki gün küllü suya yatırmıştı çamaşırları ve bugün sabunla yıkanmaları gerekiyordu. Ayağa kalkıp odadan çıktı. Yıkama tahtası ve leğeni Takoyes'in kıyısındaydı. Kombinezon yığının nehrin kenarına koydu. Kolları sıvadı ve tokmağı eline aldı. Tokmak sesleri tüm mahalledeki bahçelerden duyulabiliyordu. Tarlalar boştu ve rüzgar nehrin yüzeyini kırıştırıyordu. Nehir yatağında uzun sazlar akıntı boyunca sanki bir cesedin saçları gibi sürükleniyordu. Felicity üzüntüsünü içine gömdü ve akşama kadar duruşunu bozmadı. Ama akşam odasında yalnız kalınca kendini koyuverdi. Yüzünü yastığa gömdü ve yumruklarını şakaklarına bastırdı. Çok daha sonra Victor'un nasıl öldüğünü geminin kaptanından öğrendi. Sarı hummaya yakalanmıştı ve hastanede kan kaybetmişti. 4 ayrı doktor ona aynı tedaviyi uygulamıştı ve kısa süre içinde ölmüştü. Başhekim, güzel, listeye biri daha eklendi demişti. Victor'a anası babası her zaman kötü davranmıştı. Bu yüzden Felicity onlarla görüşmemeyi seçti. Onlar da Felicity ile görüşmedi. Belki de onu unutmuşlardı ya. Ya da yoksulluk kalplerini taşlaştırmıştı. Virginia giderek zayıflıyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. Sürekli öksürüyor, ateşi yükseliyordu ve yanaklarındaki soluk benekler aslında ciddi bir hastalığa işaret ediyordu. Monseigneur Paupart Provence'de bir tatil tavsiye etti. Madame Aubin onun tavsiyesine uymaya karar verdi ve Pont Levecoe'nin havası iyi olsaydı onu hemen eve getirirdi. Her salı onu manastıra götüren bir arabacı ile görüşmüştü. Manastırın bahçesinde Seine nehrine bakan bir teras vardı ve Virginie annesinin kolunda burada yere düşmüş yaprakların arasında aşağı yukarı yürüyordu. Uzaktaki gemileri ve Tancarville'deki şatodan Le Havre'deki deniz fenerine kadar tüm Haliç'i görebiliyordu. Bazen güneş birden bulutların arasından çıkıyor ve gözünü kamaştırıyordu. Annesi ona en iyi Malaga şarabından küçük bir şişe getirmişti. Virginie arada sırada iki küçük yudum alıyor ve sarhoş olma düşüncesiyle gülüyordu. Gücünü kazanmaya başladı. Sonbahar yavaşça geçip gitti. Felicity, Madame Aubin'i teselli etmek için elinden geleni yaptı. Fakat bir akşam kasabadaki işlerini bitirip eve dönerken Monseigneur Paupart'ın arabasını kapının önünde gördü. Monseigneur Paupart girişte duruyordu ve Madame Aubin bonesini bağlıyordu başına. ''Bana ayak ısıtıcımı, çantamı ve eldivenlerimi getir, çabuk.'' Virginie zatürre olmuştu ve Madame onun iyileşmeyeceğinden korkuyordu. ''Kötü olmadığını eminim.'' dedi doktor ve ikisi birden arabaya bindiğinde kar taneleri lapa lapa yağmaya başlamıştı. Karanlık çökmüştü ve hava çok soğuktu. Felicity mum yakmak için kiliseye koştu ve sonra Monseigneur Paupart'ın arabasının peşinden koşmaya başladı. Bir saat sonra onları yakaladı. Arkasına atladı ve arabanın kenarından tutundu. Birden aklına bir şey geldi. Avlu kapısını kilitlemedin mi? Ya eve hırsız girerse? Hemen arabadan aşağı atladı. Ertesi gün güneşin ilk ışıklarıyla doktorun evine gitti. Doktor dönmüş ama köydeki hastalarını görmek için evden çıkmıştı. Felicity handa bekledi. Belki birisi bir mektup getirir diye. En sonunda sabahın köründe Lisieux'a giden arabaya bindi. Manastır dar ve dik bir caddenin bitimindeydi. Caddenin yarısına geldiğinde manastırdan garip sesler geldiğini duydu. Bu ölüm çanıydı. Başka birisidir diye düşündü ve kapıyı güm güm diye çaldı. Bir süre sonra birisinin ayaklarını sürüklediğini duydu. Kapı birkaç santim açıldı ve bir rahibe göründü. İyi yürekli rahibe kızın vefat ettiğini söyledi. Tam o sırada Saint Leonard'ın çanı daha büyük, daha güçlü bir şekilde çalmaya başladı. Felicity ikinci kata çıktı. Yatak odasının kapısında durdu. Virginie sırt üstü yatmış, ellerini göğsünde kavuşturmuş, ağzı açık ve başı geriye düşmüş halde gördü. Başının üzerinde siyah bir haç vardı. Yüzü etrafına asılmış örtülerden bile daha beyazdı. Madame Aubin yatağın ucuna sarılmış deli gibi ağlıyordu. Şifonyerin üzerinde 3 tane mum yanıyor, dışarıda sis, pencere pervazlarını beyaza boyuyordu. Birkaç rahibi içeri girdi ve Madame Aubin'i dışarı çıkardı. Felicity 2 gece Virginie'nin başından ayrılmadı. Orada oturup aynı duaları defalarca kez okudu. Çarşafların üzerine kutsal su serpti. Sonra yerine oturdu ve gözlerini ölü kızdan hiç ayırmadı. 1. gecenin sonunda kızın yüzünün sararmaya başladığını, dudaklarının morardığını, burnunun inceldiğini ve gözlerinin içine çöktüğünü fark etti. Birkaç kez kızın gözlerini öptü ve Virginie gözlerini açsaydı hiç de şaşırmazdı. Onun gibiler için doğaüstü olaylar her zaman gerçekleşirdi. Kızı yatırdı. Onu kefene sardı. Tabuta koydu. Göğsüne bir çelenk bıraktı ve saçlarını düzeltti. Saçları sarıydı ve onun yaşındaki bir kız için inanılmaz derecede uzundu. Felicity büyük bir lülesini kesip onu göğsüne soktu. Madame Aubin'in talimatları üzerine kızın ölüsü eve getirildi. Madame Aubin cenaze arabasını üzeri kapalı bir araba ile takip etti. Cenaze töreninden sonra mezara gitmek 45 dakika sürdü. Paul hıçkırıklar içinde en önde gidiyordu. Monseigneur Bauerais onun arkasından geliyor ve onun peşinden şehrin ileri gelen erkekleri, siyah tüller takmış kadınlar ve en sonunda Felicity yürüyordu. Felicity yeğenini düşünmeden edemiyordu ve ona böyle bir tören düzenlemediği için sanki kendisi de Virginie ile birlikte gömülüyormuş gibi üzüntüsü daha da artıyordu. Madame Aubin'in üzüntüsü sonsuzdu. İlk başta yanlış hiçbir şey yapmadığı ve suçluluk duyacağı hiçbir şeyi olmadığı halde kızının neden aldığını düşünerek Tanrı'ya isyan etti. Kızını güneye götürmeliydi. Başka doktorlar belki onu tedavi ederdi. Kendini suçladı. Kızının peşinden Tanrı onun da canını alsın diye dua etti ve rüyalarının ortasında acıyla bağırdı. Bir rüyası özellikle acı vericiydi. Kocası bir denizci gibi giyinmiş. Uzun bir yolculuktan dönmüştü ve gözyaşlarına boğulurken kendisine Virginie'yi götürme emri aldığını söylemişti. Daha sonra ikisi birden kızı nereye saklayacaklarını düşünerek beyinlerini patlatıyorlardı. Bir seferinde dalgın bir halde bahçeye girmişti. 1 dakika önce babası ve kızı gözlerinin önünde birbiri ardına kaybolmuştu. Bir şey yapmıyorlardı, sadece ona bakıyorlardı. Madame Aubin aylarca odasında kaldı. Her şeyden elini eteğini çekmişti. Felicity ona oğlunun, merhum kocasının ve onun anasına kendisine bakmasını gerektiğini sürekli söylüyordu. "Onun mu?" dedi Madame Aubin. Sanki uykudan uyanır gibi. "Evet, onun hatırına. Onu unutmadınız değil mi?" Bunu söylemesinin nedeni Madame Aubin'in artık kızının mezarını ziyarete gitmeyi bıraktığı içindi. Felicity ise her gün gidiyordu. Bir keresinde Felicity evlerin arasından geçip bir tepeye tırmandı. Kapıyı açıp Virginie'nin mezarına yürüdü. Taş bir kaidenin üzerinde küçük pembe mermer bir sütun vardı ve etrafı zincirle çevrili küçük bir bahçe. mezarlar üzerlerini kaplayan çiçekler yüzünden ayırt edilemiyordu. Felicity yaprakları suladı, bahçeye taze toprak koydu ve yer düzgün bir şekilde çimlendirildiğinden emin olmak için dört ayak üzerinde durdu. Madame Aubin en sonunda mezarı görebildiğinde orayı bir teselli kaynağı, kızının kaybının bir tür avuntusu olarak gördü. Yıllar benzer şekilde kilise bayramlarının kutlamalarıyla geçip gitti. Paskalya, göğe yükselme, azizler günü, bunlar daha sonra onlara belli bir tarihi hatırlatmalarını sağlayacak ufak tefek olaylardı. 1825'te iki camcı holü boyadı. 1827'de çatının bir kısmı avluya düştü ve az kalsın birini öldürecekti. 1828'in yazında cemaate kutsanmış ekmek dağıtma sırası madamdaydı. Bu sırada Bauerys gizli bir şekilde şehrinden ayrıldı. Teker teker tüm eski dostları öte tarafa göçtü. Guyot, Laibart, Madame Le Coptois, Robel'in ve yıllardır felç olan Gremenville'dayı. Bir gece posta arabasının sürücüsü Temmuz devrimi ile ilgili haberler getirdi. Birkaç gün sonra yeni bir belediye yetkilisi atandı. Baron Larsonniere. Önceden Amerika'dan elçiymiş. Şehre sadece karısıyla değil baldız ve yetişkin üç kızıyla birlikte geldi. Bahçede onların uzun süslü elbiseleriyle dolaştıkları sık sık görülüyordu. Bir de zenci, bir uşakları ve bir papağanları vardı. Saygılarını sunmak için Madame Aubin'e gelmek istediler ve o da onları kabul edeceğini bildirdi. Onları uzaktan görür görmez Felicity koşarak Madame Aubin'in yanına gidip gelmek üzere olduklarını söyledi. Fakat Madame Aubin'in gerçekten ilgisini çeken tek bir şey vardı ve o da oğlundan gelen mektuplardı. Paul iş güç sahibi olamamıştı ve zamanının çoğunu meyhanelerde geçiriyordu. Madame Aubin oğlunun borçlarını ödüyor ama hemen arkasından yenileri geliyordu. Örgü örerek pencerenin kenarında oturuyor ve mutfakta çıkrığını çeviren Felicity'nin duyması için derin derin iç geçiriyordu. İki kadın sık sık bahçenin çitleri boyunca yürüyüş yapıyordu. Sürekli Virginie'den bahsediyor, şunu mu, bunu mu severdi, yoksa böylesi bir durumda şunu mu, bunu mu derdi diye onun ne yapacağını bulmaya çalışıyordu. Kızın tüm eşyaları çocukların yatak odasındaki bir dolaptaydı. Madame Aubin dolabın içine bakmaktan mümkün olduğunca kaçınıyordu. Sonra bir yaz günü kendini tutamadı. Dolabın içinde güveler uçuşuyordu. Virginie'nin elbiseleri yan yana asılıydı. Hemen altındaki rafta üç bebek, birkaç kasnak, bebek kıyafetleri ve onun kendi leğeni vardı. İki kadın tüm iç eteklikleri, çorapları, mendilleri çıkardı ve onları iki yatağın üzerine yeniden katlayarak koydular. Bu kederli eşya koleksiyonu oradaydı ve güneş ışığı, Virginie'nin hareketleri yüzünden meydana gelen tüm lekeleri ve kırışıklıkları gösteriyordu. Hava sıcak, gökyüzü maviydi. Bir kuş dışarıda ötüyor ve tüm dünya huzur içinde gibi görünüyordu. Pelüşten yapılma, kahverengi küçük bir şapka buldular ama güveler tarafından mahvedilmişti. Felicity onu hatıra alarak saklayıp saklamayacağını sordu. İki kadın birbirine baktı ve gözleri yaşla doldu. Madame Aubin kollarını açtı ve Felicity kendini onun kollarına attı. Hanım ve hizmetçi birbirine sarıldı ve onları eşit kılan kederlerinde birleştiler. Bu ilk defa oluyordu. Madame Aubin yapısı gereği soğuk bir kadındı. Felicity kendisine paha biçilemez bir hediye verilmiş gibi öylesine mutlu olmuştu ve o günden sonra hanımına karşı bir köpek gibi sadık olurken bir azize yaraşırcasına hürmet etti. Zaman geçtikçe Felicity'nin yufka yüreği daha da sevgiyle doldu. Bir gün caddede yürüyüş yapan bir alayın bando seslerini duydu ve kapıda elinde bir sürahi elma şarabı ile durup askerlere içmeleri için ikram etti. Kolera hastalarına baktı ve leh mültecilerle ilgilendi. Lehlerden biri onunla evlenmek istediğini söyledi ama bir sabah kiliseden döndüğünde adamla çok ciddi bir şekilde kavga etti. Eve geldiğinde adam mutfaktaydı ve Felicity'nin öğle yemeğiyle hazırlanmış olduğu salatayı yediğini gördü. Lehler şehirden gidince Kolmici adında bir adamla ilgilenmeye başladı ve dedikodulara göre adam 93 yılında bazı korkunç suçlar işlemişti. Nehir kenarındaki yıkık dökük bir domuz ahırında yaşıyordu. Çocuklar onu duvarlardaki çatlaklardan gözetlerler ve adam samandan yatağında boğulurcasına öksürürken ona taş atarlardı. Uzun, karmakarışık saçları vardı. Göz kapakları iltihaplanmıştı ve bir kolunda kafasından daha büyük bir şişlik vardı. Felicity ona kıyafet, çamaşır getirmiş ve bu deliği elinden geldiğince temizlemeye çalışmıştı. Adamı Madame Aubin'i rahatsız etmeyecek şekilde kendi evlerinin müştemilatına yerleştirmeyi umuyordu. Tümör patladığında her gün gelip pansuman etti. Bazen ona bir parça çörek getiriyor ya da güneşlensin diye onu dışarı çıkarıyordu. Zavallı yaşlı adam tükürükler saçarak ona fısıltıyla teşekkür ediyor, onu kaybetmeye dayanamayacağını söylüyor ve onun gitmek için hazırlandığını görünce ellerini uzatıyordu. Adam öldü ve Felicity ruhu huzura kavuşsun diye adam için bir ayin yaptı. Aynı gün harika bir sürprizle karşılaştı. Tam akşam yemeğini koyarken Madame de Larsonniere'nin zenci uşağı, kafesi, zinciri, tüneyi ve asma kilidiyle papağanı getirdi. Barones, kocasının başka biriyle tayin edildiğini ve bu akşam şehirden ayrılacaklarını söyleyen bir not göndermişti. Notta, Madame Aubey'nin dostluklarının bir hatırası ve saygısının bir işareti olarak papağanı kabul edip etmeyeceğini sordu. Papağan uzun süre Felicity için bir merak kaynağı oldu çünkü Amerika'dan geliyordu ve Amerika ona her zaman Victor'u hatırlatıyordu. Hemen uşağa sorular sormuş ve bir seferinde uşağa madamın kuşa bakmaktan çok memnun olacağını söylemişti. Zenci hanımına bundan bahsetmişti ve kadın kuşu yanında götüremediği için kuşu ona bırakmak için bu fırsatı kullanmıştı.
Dördüncü bölüm. Papağanın adı Loy Loy'du. Vücudu yeşil, kanatlarının ucu pembe, kafasının üzeri mavi ve göğsü altın rengindeydi. Ne yazık ki tüneyini çiğneme gibi bıktırıcı alışkanlığı vardı ve tüylerini koparıyor, dışkısını her yere saçıyor ve kafesin içine banyo suyunu döküyordu. Madame Aubey'ni çok sinirlendirmişti. Bu yüzden ilgilensin diye kuşu Felicity'ye verdi. Felicity, kuşa konuşmayı öğretmeye karar verdi ve kuş kısa sürede şunları söylemeyi öğrendi. Güzel çocuk, hizmetinizdeyim efendim ve çok yaşa Mary. Felicity onu kapının önüne koyuyordu ve kendisine Polly diye seslenildiğinde papağanlara bu ismi veriliyordu. Cevap vermeyince insanlar şaşırıyordu. Bazıları onun hindiye benzediğini söylüyor ya da ona man kafa diyordu. Felicity bunları son derece kırıcı buluyordu. Loy Loy'u da Felicity'ye her zaman şaşırtan inatçı bir damar vardı. Birisi ona baktığında asla konuşmuyordu. Buna rağmen gelenlere eşlik etmekten de geri kalmıyordu. Pazar günleri Rocafiolar kardeşler, Monseigneur de Hopewell ve Madame Aubey'nin yeni arkadaşları, Eczacı Onfroy, Monseigneur Varin ve Kaptan Mateo iskambil oynamak için geldiğinde Loy Loy kanatlarıyla pencereye vuruyor ve öyle bir yaygara koparıyordu ki içeridekiler birbirlerinin ne konuştuğunu anlamıyordu. Bauraes'in yüzünü çok komik bulduğu da ortadaydı. Görmesi yeterdi, birden kahkaha krizine giriyordu papağan. Ciyaklamaları tüm mahallede duyuluyordu. Komşular da pencereye geliyor ve onlar da gülüyordu. Bauraes papağana görünmemek için eve duvar boyunca sürünerek ve yüzünü şapkayla kapatarak geliyordu. Nehre doğru iniyor ve eve arka kapıdan giriyordu. Bir keresinde kasabın oğlu sepetinden bir şey almaya çalışırken Low Low'un kulağına bir fiske atmıştı. O günden sonra Low Low ne zaman görse delikanlının gömleğini gagalamak için uğraşıyordu. Fabu onu boynunu koparmakla tehdit etti ancak kollarındaki dövmeleri ve uzun favorilerine karşın acımasız biri değildi. İşin aslı papağanı çok seviyordu ve komiklik olsun diye ona küfür etmeyi öğretmeye başlamıştı. Felicity
Kuşun böyle kötü alışkanlıklar edinmesinden endişelendi ve kuşu mutfağa götürdü. Zincirini çıkardı ve evde serbestçe dolaşmasına izin verdi. Papağan alt kata indiğinde kıvrık gagasını önündeki basamağa koyuyor ve önce sağ ayağını öne atıyordu. Sonra da solu. Felicity, papağanın başını döndürebileceğini düşündüğü bu tür akrobatik hareketleri yüzünden endişeleniyordu. Bir keresinde hasta oldu ve dilindeki yara yüzünden ne yemek yiyebildi ne de konuşabildi. Felicity, kuşun ağzına ezdiği lapayı eliyle sokarak onu tedavi etti. Bir gün Monsignor Paul, onun burnuna sigara dumanı üflemek gibi bir aptallık yaptı. Bir başka sefer Madame Lormeau şemsiyesinin ucuyla onu dürtünce, gagasıyla şemsiyenin metal ucunu koparıp attı. Bir keresinde de kendini kaybetti. Felicity temiz hava alsın diye onu bahçeye çıkarmıştı. Kendisi bir dakikalığına içeri girdi ve geri döndüğünde papağan kaybolmuştu. Onu nehir kenarındaki çalılarda, çalıların tepesinde aradı ve hanımı sürekli olarak "Dikkatli ol, delirmişsin sen!" diye bağırıp durdu. Felicity şehirdeki bütün bahçelerde onu aradı ve sokaktaki herkesi durdurup "Papağanımı görmüş olma ihtimaliniz var mı?" diye sordu. Papağanı bilmeyenlere onu güzelce tarif etti. Birden tepenin eteğindeki değirmenlerin arkasında uçan yeşil bir şey gördü. Fakat tepeye çıktığında hiçbir şey göremedi. Bir seyyar satıcı kuşu kısa süre önce Saint Melanie'de Madame Simon'un dükkanında gördüğünü söyledi. Felicity koşarak oraya gitti ama hiç kimse neyden bahsettiğini bilmiyordu. En sonunda yorgun argın ayakkabıları paramparça ve büyük bir üzüntü içinde eve geri döndü. Bahçedeki banka madamın yanına oturdu ve tam hanımına bugün neler yaptığını anlatırken omzuna bir şeyin yavaşça konduğunu hissetti. Lolo'ydu. Hangi cehennemdeydi? Belki de şehirde küçük bir yürüyüşe çıkmıştı. Felicity için bu şoku atlatmak biraz zaman aldı. Gerçeği bilseydi bir daha asla kendine gelemezdi. Çok üşüdüğü için bademcikleri şişmişti ve kısa süre sonra ağrı kulaklarına vurdu. 3 yıl içinde tamamen sağırlaştı ve kilisede bile bağıra bağıra konuşmaya başladı. Günahları piskoposluğun dört bir yanında duyulmuş olsa da onun onuruna bir leke getirmediği gibi başkaları tarafından bir ayıp olarak görülmedi. Kafasındaki hayali uğultular da eklendi sıkıntılarına. Hanımı sık sık "Tanrım, iyice aptal olup çıktın" diyordu. Felicity "Evet madam" diye cevap verirken seslerin nereden geldiğini görmek için etrafına bakınıyordu. Yavaş yavaş sesler dünyası onun için azalmaya yüz tuttu. Ki lise çanları ve tarlalardaki ineklerin böğürmeleri sonsuza dek yok oldu. Yaşayan her şey yanında ölümcül bir sessizlik içinde gelip gidiyordu. Kulağına sadece bir ses ulaşıyordu, o da papağanın sesiydi. Sanki Felicity'ye bilerek yardım etmeye çalışıyormuş gibi ayak değirmeninin gıcırtılarını, balıkçının tiz sesini ya da sokağın diğer tarafındaki marangozdaki testlerinin sesini taklit ediyordu. Ne zaman kapının zili çalsa Madame Aubrey'nin sesi dikkat kesiliyordu. "Felicity, kapı çalıyor, kapıya bak." Birbirleriyle sohbet de ediyorlardı. Papağan bildiği 3 cümleyi söylüyor, Felicity de pek anlam ifade etmeyen direkt yüreğinden gelen sözleri dile getiriyordu. Yalnızlığında Lolo onun oğlu gibiydi. Papağana adeta tapıyordu. Kuş onun parmaklarına tırmanıyor, ağzını gagalıyor ve şalından aşağı sallanıyordu. Bazen Felicity yüzünü onun yüzüne yaklaştırıyor, bir dadının bir bebeğe salladığı gibi başını sallıyor, Bonnie'si kuşun kanatlarıyla beraber havada uçuşuyordu. Fırtına bulutları toplanıp da gök gürlemeye başladığında kuş avaz avaz ciyaklıyordu. Şüphesiz kendi memleketindeki fırtınaları hatırlıyor olmalıydı. Yağan yağmurun sesi onu çılgına çeviriyordu. Evde deli gibi uçuyor, tavana konuyor, her şeyi yere deviriyor ve su gölcüklerini yıkanmak için pencereden bahçeye uçuyordu. Fakat kısa süre sonra geri dönüyor, ocağın ayağına konuyor, tüylerini kurutmak için aşağı yukarı zıplıyor, sonra da kuyruğunu ya da gagasını gururla gösteriyordu. 1837 yılının korkunç kışında bir sabah, hava soğuk olduğu için kuşu ocağın yanına koymuştu. Geri döndüğünde kuşu kafesin içinde pençeleriyle metal demirlere tutunmuş, baş aşağı sallanırken ölmüş halde buldu. Muhtemelen felç geçirip ölmüştü. Ama Felicity'nin aklından onun maydanozdan zehirlenmiş olduğu düşüncesi geçti. Hiç kanıtı olmadığı halde tüm şüpheler Fabu'nun üzerindeydi. Felicity o kadar çok ağladı ki hanımı en sonunda neden onu doldurtmuyorsun dedi. Felicity papağanı her zaman çok sevmiş olan eczacıya danışmaya gitti. Eczacı Le Havre'ye bir mektup yazdı ve Felaker adında bir adam işi yapmayı kabul etti. Fakat posta arabasının bazen paketleri karıştırdığını bildiği için Felicity papağanı Honfleur'a kendisi götürmeye karar verdi. Yol bitmek bilmeyen çıplak ve yapraksız elma ağaçlarının arasından gidiyordu. Hendeklerin üzeri buzla kaplıydı. Çiftliklerden geçerken köpekler ona havlıyordu. Ellerini mantosunun içine sokulu, bir kolunda sepetle ve ayağında küçük siyah nalınlarıyla yolun ortasında yürümeye devam etti. Ormanın içinden ilerledi. Le Hunt, Chenny'yi de geçip Saint-Gatier'e ulaştı. Yolda arkasından bir posta arabası tozu dumana katarak üzerine doğru geliyordu. Kadının kenara çekilmek için hiçbir şey yapmadığını gören sürücü ayağa kalktı ve arabanın üzerinden bakarken hem o hem de yardımcısı tüm güçleriyle kadına bağırmaya başladı. Sürücünün boş yere dizginlerini çekmeye çalıştığı dört at giderek artan hızla Felicity'nin üzerine doğru dört nala koşuyordu. Sürücü sert bir şekilde dizginlerini çekerek arabayı yolun kenarına kırdı. O kadar öfkelenmişti ki araba Felicity'nin yanından geçerken kırbacını kaldırdı ve ona bir tane yapıştırdı. Kırbaç Felicity'nin yüzüne ve bedeninin üst kısmına denk geldi ve öyle sert bir şekilde indi ki Felicity sırt üstü yere yapıştı. Kendine geldiğinde ilk yaptığı şey sepetini çıkarıp bakmak oldu. Neyse ki Lolo'ya bir şey olmamıştı. Sağ ayağı cayır cayır yanıyordu. Elini yüzüne götürdü ve elinin kıpkırmızı olduğunu gördü. Yüzü kanıyordu. Bir taş yığınının üzerine oturdu ve mendiliyle yüzünü sildi. Daha sonra acı kırım düşüncesiyle yanında getirdiği bir parça ekmeği yedi ve kuşa bakarak hissettiği acıyı düşünmemeye çalıştı. Equamaville'deki tepeye vardığında Honfleur'un ışıklarının gece vakti gökte parlayan yıldızlar gibi göz kırptığını gördü ve ötesinde deniz alabildiğine uzanıyordu. Birden başı döndü ve sefil çocukluğu, ilk aşk macerasında yaşadığı hayal kırıklığı, yeğeninin ve Virginia'nın ölümü, hepsi sanki sular yükseldiğinde kabaran dalgalar gibi üzerine geldi. Onu içine aldı ve nefessiz bıraktı. Geminin kaptanıyla şahsen konuşmak için ısrar etti ve sepetin içinde ne olduğunu ona söylemese de ona karşı dikkatli olmasını söyledi. Felakar, kuşu uzun süre tuttu, sürekli bir sonraki hafta teslim edeceğine söz veriyordu. 6 ay sonra onlara bir kutu gönderdiğini bildirdi ve ondan son kez o zaman haber aldılar. Felicity, Lolo'nun asla gelmeyeceğinden korkmaya başladı. Onu çaldılar. Biliyorum diyordu kendi kendine. Fakat en sonunda kuş geldi. Muhteşem görünüyordu. Maon bir kaidenin üzerine vidalanmış bir dala tünemişti. Bir ayağını kaldırmış, başını bir yana eğmişti ve tahnitçinin ona biraz daha canlılık katması için verdiği bir fındığı ağzında tutuyordu. Felicity doldurulmuş kuşu odasına koydu. Çok az insanın girmeye izni olduğu bu oda, dini bir sürü ıvır zıvırla öteberiyle doluydu ve şaper ile pazar arasında bir şeye benziyordu. Büyük bir gardırop kapının açılmasını zorlaştırıyordu. Bahçeye bakan pencerenin karşısında avluya bakan küçük yuvarlak bir pencere vardı. Sade, örtüsüz bir yatak ve yanında üzerinde bir sürahinin, iki tarağın ve yontulmuş bir bardakta küçük bir parça mavi sabunun olduğu bir sehpa vardı. Duvarlarda tesbihler, madalyonlar, Meryem Ana'nın bir sürü resmi ve Hindistan cevizinden yapılma bir kutsal su maşrapası asılıydı. Üzeri sunak gibi örtülü olan şifonyerin üzerinde Victor'un ona verdiği kutu, bir su kabı ve bir top, birkaç tane el yazması kitap, resimli coğrafya kitabı ve bir çift küçük çizme vardı. Aynanın çivisine iki kurdelesinden asılmış olan şey ise o küçük peluş şapkaydı. Bu yadigarlar Felicity için çok önemliydi. Monseigneur'ün franklarını bile saklıyordu. Madame Aubrey'nin atmak istediği bir şey olursa odasında ona mutlaka bir yer bulurdu. Mesela şifonyerin yanındaki suni çiçekler ve pencere boyundaki Comte d'Artois'in portresi gibi. Lao Lao onun için yapılmış küçük rafın üzerindeydi. Felicity her sabah uyandığında sabahın ilk ışıklarında onu görüyor ve geçip giden günleri, önemsiz olayları en ince ayrıntısına kadar kederle değil, aksine tam bir dinginlikle hatırlıyordu. Kimseyle konuşamadığı için uyur gezer gibi bir hayat sürüyordu. Onu hayata döndüren tek şey komünyon töreni oluyordu. Komşuları geziyor ve her zaman sokağa kurulan sunağı süslemek için mum ve kilim topluyordu. Kiliseye gittiğinde kutsal ruhun resmine bakarak oturuyor ve resim ona bir papağan gibi görünüyordu. Bu benzerlik İsa'nın vaftiz edilmesini anlatan renkli isim de daha da çarpıcıydı. Kumrunun kanatları kızıl, bedeni zümrüt yeşiliydi ve %100 Lolo'ya benziyordu. Felicity bu resimden satın alıp Comte d'Artois'in portresinin yanına astı. Böylece hem kuşu hem resmi aynı anda görebiliyordu. Zihninde biri diğerini çağrıştırıyordu. Papağan, kutsal ruhla olan bağlantısıyla kutsallaştırılırken, kutsal ruh da hayat ve anlam kazanıyordu. Tanrı konuşmak için elbette bir kumruyu seçmemişti. Çünkü kumrular konuşamaz. Lolo'nun atalarından birini seçmiş olmalıydı. Felicity her gün resme bakarak dua ediyordu ama arada sırada papağana bakmak için başını hafifçe çevirdiği de oluyordu. Meryem Ana kadınları grubuna katılmak istedi ama Madame Aubin onu katılmaması için ikna etti. Yaklaşan çok önemli bir olay vardı. Paul'un düğünü. İlk olarak bir avukat katibi olarak çalıştıktan sonra Paul şansını ticarette denedi. Gümrüklü ve kamu gelirleri idaresinde çalıştı ve hatta Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne girmeyi bile düşündü. Sonra 36 yaşında sanki vahiy gelmiş gibi birden yapması gereken işi buldu. Nikah dairesi. İşini o kadar iyi yapıyordu ki şeflerden biri kendi kızını ona vereceğini ve kariyerinde ilerlemesi için nüfuzunu kullanacağına söz verdi. Paul sorumluluklarını çok ciddiye aldı ve sözlüsünü alıp annesinin yanına geldi. Kız şehirdeki hiçbir şeyi beğenmedi. Kraliyet ailesindenmiş gibi karşılanmayı bekliyordu ve Felicity'nin kalbini çok kötü kırdı. Kız gidince Madame Aubin rahat bir nefes aldı. Bir sonraki hafta Monseigneur Baurois'in aşağı Britanya'da bir yerde bir handa öldüğü haberini aldılar. Söylentiye göre intihar etmişti. Söylenti doğru çıktı ve dürüstlüğü ile ilgili sorular sorulmaya başlandı. Madame Aubin hesaplarını kontrol edince adamın yaptığı yolsuzluklar ortaya çıktı. Kira gelirlerini zimmete geçirme, kereste satışlarını bildirmeme, sahte fatura düzenleme vesaire. Ayrıca Dozule'den yasak ilişki yaşadığı birinden gayrimeşru bir çocuğu olduğu da ortaya çıktı. Bu çirkin olay Madame Aubin'i son derece üzdü. 1853 yılının Mart'ında göğsünde bir ağrı hissetmeye başladı. Dilinin üzeri gri bir maddeyle kaplandı. Sürükle tedavi edildi ama nefes almakta zorlanıyordu. Hastalığının 9. gününde 72 yaşındayken öldü. Siyah saçları yüzünden insanlar onu daha genç zannederdi. Soluk, çiçek bozuğu yüzünün çevreleyen saçlarını her zaman saç bandı ile toplardı. Ölümüne üzülecek çok az arkadaşı vardı. İnsanları kendisinden her zaman uzak tutan bir kendini beğenmişliğe sahipti. Felicity hanımının arkasından çok nadir hizmetçinin ağladığı kadar çok ağladı. Hanımının kendisinden önce ölmesi onun tüm düşünme biçimini bozmuştu. Bu işlerin doğal akışına aykırıydı. Bu kabul edilmez ve gerçek dışı bir şeydi. 10 gün sonra haberi alan varisleri Besançon'dan geldi. Madame Aubin'in gelini tüm çekmeceleri kontrol etti. Kendisi için birkaç parça mobilya seçti ve gerisini sattı. Daha sonra hepsi geldikleri yere döndü. Madam'ın koltuğu, küçük masası, ayak ısıtıcısı ve 8 sandalyesi gitmişti. Duvarlarda resimlerin asılı olduğu yerler sarı sarı görünüyordu. Çocukların yataklarını döşekleriyle birlikte aldılar ve dolaptaki Virginia'ya ait tüm eşyalar temizlendi. Felicity, kalbi kırık halde oda oda dolaştı. Sonraki gün kapıya bir not asıldı. Eczacı, Felicity'nin kulağına evin satılığa çıkarıldığını bağırdı. Felicity'nin başı dönmeye başladı ve oturmak zorunda kaldı. Onu en çok üzen şey kendi odasından çıkmak zorunda kalma düşüncesiydi. Burası zavallı Lolo için mükemmel bir yerdi. Acı içinde kuşa baktı ve ona yardım etmesi için kutsal ruha yalvardı. Dua ederken kuşun önünde diz çökme gibi aptalca bir alışkanlığa sahipti. Bazen güneş küçük pencereden içeri girerken kuşun cam gözüne vuruyor ve Felicity'yi esrikliğe götüren kutsal bir ışık yayıyormuş gibi görünüyordu. Felicity hanımından yıllık 380 frank emekli bırakılmıştı. Bahçeyi ekip biçiyordu. Kıyafetlere gelince hayatın sonuna yetecek kadar vardı ve hava kararır kararmaz yaptığı için mumdan da tasarruf ediyordu. Çok nadiren dışarı çıkıyordu çünkü bazı eski mobilyaların sergilendiği ikinci el dükkanının önünden geçmeyi sevmiyordu. Baş dönmeleri başladığından beri tek bacağını sürüklüyordu ve artık giderek güçten düştüğü için manavı yakın zamanda iflas eden yaşlı adam Simon her sabah gelip onun için odun kırıyor ve ona su taşıyordu. Gözleri de iyice zayıfladı. Evin panjurları artık açılmaz oldu. Yıllar geçti. Hiç kimse ne evi kiralamaya ne de satın almaya geldi. Felicity evin asla tamir edilmesini istemedi çünkü evden çıkarılmaktan korkuyordu. Çatıdaki ardoğazlar çürüdü ve bir kış boyunca yağmur yüzünden yatağı hep ıslandı. Paskalya'dan kısa süre sonra kan tükürmeye başladı. Madame Simon doktor çağırdı. Felicity neyin olduğunu bilmek istiyordu. Sağır olduğu için söylenenlerden hiçbir şey anlamadı. Ama aşina olduğu tek bir kelimeyi duyabildi. Zature. Bu hastalığı biliyordu ve huzurlu bir şekilde ''Ah, madam gibi'' dedi. Çünkü hanımının peşinden gitmeyi son derece doğal görüyordu. Sunakları hazırlama zamanı yaklaşıyordu. Birincisi tepenin eteğine, ikincisi postanenin önüne, üçüncüsü de caddenin ortasına kuruluyordu. Bu son sunağın yeri her zaman bir tartışma konusu olmuştu. Ama cemaatteki kadınlar bu sefer sunağı Madame Aubey'nin avlusuna kurmaya karar verdi. Felicity gittikçe daha zor nefes alıyor ve ateşi sürekli yükseliyordu. Sunak için bir şey yapacak durumda değildi. Keşke sunağın üzerine koyabileceği bir şey olsaydı. O zaman aklına papağan geldi. Komşular uygun olmayacağını söyleyerek karşı çıktı. Fakat rahip izin verdi ve bu Felicity'yi öyle mutlu etti ki öldüğünde tek sahip olduğu hazineyi Lolo'yu bir hediye olarak kabul etmesini istedi. Salı gününden cumartesiye kadar hatta komünyon gününde de öksürüğü daha da şiddetlendi. Akşama doğru yüzünden renk kalmadı. Dudakları diş etlerine yapıştı ve kusmaya başladı. Ertesi sabah günün ilk ışıklarında bir rahibin gelmesini istedi. Üç iyi yürekli kadın ona kutsal yağ sürülürken yanında durdu. Felicity daha sonra Fabu ile konuşmak istediğini söyledi. Fabu en güzel pazar kıyafetleri içinde geldi ve bu kasvetli yerde kendini çok huzursuz hissetti. ''Lütfen beni affet'' dedi. Felicity kollarını ona doğru uzatarak papağanı senin öldürdüğünü düşünmüştü. Tüm bu saçmalık da neydi? Onun gibi birisinin cinayet işleyeceğini nasıl düşünebilirdi? Fabu çok öfkelenmişti ve kendini kaybetmek üzereydi. ''Aklı gidip geliyor'' dedi kadınlar. ''Sen de görüyorsun.'' Felicity arada sırada hayaletlerden bahsediyor gibiydi. Kadınlar gittiler. Madame Simon ona yemeğini yedirdi. Kısa süre sonra Lolo'yu aldı ve onu Felicity'ye yaklaştırdı. ''Hadi bakalım'' dedi Madame Simon. ''Onunla vedalaş.'' Lolo ölü olmamasına karşın kurtlar onu yiyip bitirmişti. Kanatlarından biri kırılmış ve karnındaki pamuk dışarı çıkmıştı. Fakat Felicity kör değildi. Kuşu alnından öptü ve onu yanağına dayadı. Madame Simon onu aldı ve götürüp sunağın üzerine koydu. Beşinci bölüm. Yaz kokuları çimenlerden rüzgarla yayılıyordu. Hava sineklerin vızıltısıyla doluydu. Güneş
nehrin üzerinde parlıyor ve çatıları ısıtıyordu. Madame Simon odaya girdi ve uyuklamaya başladı. Çan sesleriyle uyandı. Akşam ayinini bildiriyordu. Felicity birden sakinleşti. Töreni düşündü ve her şeyi sanki kendisi oradaymış gibi açık seçik gördü. Tüm öğrenciler, koro üyeleri ve itfaiyeciler kaldırımlarda yürüyordu. Caddenin ortasında, kortejin başında cübbesi, ucunda büyük bir haçın olduğu tesbihi ile kilise görevlisi, sonra erkeklerden sorumlu müdür ve kızları anaç gözlerle gözetleyen bir rahibe vardı. Kıvırcık saçlı meleklere benzeyen üç tane güzeller güzeli kız. Havaya taç yapraklar atıyordu. Arkalarından kollarıyla bandoyu yöneten diyakoz ve buhurdanlık taşıyan iki oğlan, iki adımda bir Monsenyör Başrahip tarafından taşınan kutsal ruha yüzlerini dönüyordu. Başrahip görkemli cübbesi içindeydi ve dört kilise bekçisinin taşıdığı parlak kırmızı kadife sayvanı tarafından güneşten korunuyordu. Peşlerinden büyük bir kalabalık onları takip ediyordu. Kortej evlerin duvarlarına örtülmüş beyaz çarşafların arasında ilerledi ve en sonunda tepenin eteğine ulaştı. Felicity buz gibi ter döküyordu. Madame Simon alnını bir süngerle sildi ve bir gün kendisinin de aynı şekilde gideceğini söyledi ona. Kalabalığın gürültüsü yavaş yavaş arttı. Bir noktada çok yükseldi ve sonra yavaşça azaldı. Ani top sesleri pencere pervazlarını şangırdattı. Arabacılar Efkaristiya'ya selamlıyordu. Felicity gözlerini çevirdi ve sesini yükseltmeye çalışarak "O iyi mi?" diye sordu. Hala papağanı için endişeleniyordu. Felicity'nin son dakikalarıydı. Nefesi kesik kesikti ve yanları inip inip kalkıyordu. Ağzının kenarı köpüklenmişti ve tüm bedeni titriyordu. Dışarıda borazan sesleri, çocukların tiz, erkeklerin gür sesleri duyuluyordu. Bazen her yer sessizleşiyor ve birisinin yerdeki çiçek yapraklarına basma sesi bile duyuluyordu. Bir grup din adamı avluya girdi. Madame Simon küçük pencereden bakmak ve aşağıdaki sunağı görebilmek için bir sandalyeye çıktı. Sunağa yeşil çelenkler asılmış ve İngiliz danteliyle çevrili bir örtü örtülmüştü. Tam ortasında içinde dini simgelerin olduğu bir çerçeve ve masanın uzunda ise bir portakal ağacı vardı. Sunak boyunca gümüş şamdanlar ve içinde ayçiçekleri, zambaklar, şakayıklar, yüksek otları ve ortancaların olduğu porselen vazolar dizilmişti. Sunağın altına serilen bir kilimin üzerine sunaktan bir parlak renkler cümbüşü akıyordu adeta. Çiçeklerin arasında başka bir sürü eşya daha görülüyordu. Etrafı menekşe resimleriyle süslü, gümüş yaldızlı bir şeker kasesi. Küçük bir yosun halısının üzerinde parlayan Alençon'dan gelme değerli taşlar. Üzerinde manzara resmi olan içi, Çin işi paravan, loğlu güllerin arasında kalmıştı ve sadece bir lacivert taş, diski gibi görünen başın üzerindeki mavi nokta görülebiliyordu. Kilise görevlileri, koro üyeleri ve çocuklar avludaki yerlerini aldı. Rahip yavaşça basamakları çıktı ve büyük parlak küresini sunağın üzerine koydu. Herkes diz çöktü. Derin sessizlikte duyulan tek şey buhurdanlık taşıyanların ileri geri sallanırken zincirlerinin çıkardığı sesti. Mavi bir tütsü dumanı Felicity'nin odasına doğru yükseldi. Onu solumak için burun deliklerini kocaman açtı. Onu mistik bir coşkuyla içine çekti. Gözlerini kapadı ve ağzına bir gülümseme gelip yerleşti. Yavaş yavaş kalp atışları azaldı. Tıpkı kuruyan bir pınarın sesi gibi yavaşça duyulmaz oldu. Son nefesini verirken sanki gök onu almak için ayrılırken başının üzerinde kocaman bir papağanın uçtuğunu görür gibi oldu.